Ayrım 10. Körlük. José Saramago. Sayfa 111. 7. Boş çalışan mide çabuk uyanır. Körlerin birçoğu gözünü aynı anda açtı. Oysa sabah olmasına daha epeyce zaman vardı. Gözünü açmalarının nedeni karınlarının acıkmış olması değil. Daha çok yaygın bir deyişle biyolojik saatlerinin ritmini yitirmekte oluşuydu. Gün doğalı epeyce zaman oldu sandılar ve kendi kendilerine "Amma da uyumuşum" dediler ama öyle olmadığını da hemen anladılar. Çünkü bazı arkadaşları horlamayı sürdürüyordu. Dolayısıyla da yanıldıkları ortadaydı. Oysa kitaplardan öğrendiğimiz, daha çok da deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere göre zevk için ya da zorunlu olduğu için erken kalkan biri, çevresindekilerin horul horul uyumasına öyle pek rahat katlanamaz. Hatta bizi ilgilendiren durumda daha da az katlanır çünkü uyuyan bir kör ile gözlerini açmış olması hiçbir işe yaramayan bir kör arasında çok büyük fark vardır. Bu anlatının betimlemeye çalıştığı felaketin olağanüstü boyutları yanında görünüşte gereksiz, psikolojik özentili bu ince gözlemlerin tek amacı, sözü geçen körlerin neden bu kadar erken uyandıklarını açıklamaktır. Daha önce sözü edildiği gibi kimi midesinden gelen uyarı yüzünden uyandı, kimi de erken kalkan ve insanların toplu olarak bulunduğu kışla, koğuş gibi yerlerde kesinlikle kaçınılmaz olan ve katlanılması gereken gürültüleri çıkaran öteki körlerin sinirli sabırsızlığı yüzünden uykusundan koparıldı. Burada kendini bilen, iyi yetişmiş insanlar yok yalnızca. Kendilerini rahatsız eden salya sümüklerden ve bağırsaklarındaki gazlardan çevresindekilerin önünde sabah sabah ulu orta kurtulmakta sakınca görmeyen görgüsüzler de var. Ayrıca bu durum gün boyunca sürdüğünden yatakhanenin havası giderek ağırlaşıyor ve yapacak bir şey de yok. Dışarı açılan tek yer kapı. Pencerelere gelince her biri o kadar yüksek ki erişmeye olanak yok. Yatağın darlığı yüzünden kocasının yanında ona olduğunca sokularak yatan, bundan ayrıca zevk de alan doktorun karısı saatine baktı. Gece boyunca böyle bir yerde uygun kaçmayacak şey yapmaktan, körlerden birinin domuzlar diye bağırdığı kişilerin durumuna düşmekten kaçınmışlardı. Saat 2:13 geçiyordu. Biraz daha dikkatle baktı ve saniye ibresinin hareket etmediğini fark etti. O lanet saati kurmayı unutmuştu. 3 günden bu yana bu basit görevi bile yerine getirmeyi akıl edemediğime göre asıl lanetli olan benim dedi kendi kendine. Kendini tutamayıp başına felaketlerin en büyüğü gelmiş gibi sarsılarak hıçkırmaya başladı. Doktor en çok korktuğu şeyin başına geldiğini, karısının da kör olduğunu sandı ve "Sen de mi kör oldun?" diye sorma densizliğini göstereceği sırada onun mırıldandığını işitti. "Hayır değil, düşündüğün gibi değil." Sonra başını örtünün altına saklayarak duyulmayacak kadar hafif bir sesle mırıldandı. "Şapşalın tekiyim ben, saatimi kurmayı unuttum." dedi ve avutulamaz biçimde ağlamayı sürdürdü. Koyu renk gözlüklü genç kız karşı sıradaki yatağında doğruldu ve hıçkırıkların geldiği yere doğru ellerini öne uzatmış durumda yaklaştı. Bir yandan ilerliyor, öte yandan "Çok üzgünsünüz, bir derdiniz mi var?" diye soruyordu. Elleri sonunda yan yana uzanmış iki bedene dokundu. Utanma duygusu ellerini hemen geri çekmesini gerektiriyordu. Beyni ona bu buyruğu kuşkusuz vermişti ama elleri ona boyun eğmedi. Kaba kumaştan dokunmuş ılık örtünün üzerinde daha yumuşak bir dokunuşla gezindi. "Bir derdiniz mi var?" diye yeniden sordu genç kız ve bu kez geri çektiği elleri hoşlandığı bir şeyden vazgeçme duygusuyla kısır beyazlık içinde yitip gitti. Doktorun karısı çıkırmayı sürdürerek yataktan kalkıp genç kıza sarıldı. "Bir şey değil, birdenbire kederlendim," dedi. "Siz ki bu kadar güçlüsünüz, siz cesaretinizi yitirecek olursanız bizler mahvolmuş sayılırız," diye yakındı genç kız. Doktorun şimdi biraz daha sakinleşmiş olan karısı, genç kızın yüzüne bakarken gözündeki zar yangısı neredeyse bütünüyle geçmiş. "Bunu ona söyleyememek ne kadar acı, buna ne kadar sevinirdi," diye düşünüyordu. Evet, bu onu belki sevindirirdi ama boş bir sevinç olurdu. Onun kör oluşundan değil yalnızca, oradaki herkesin de kör oluşu yüzünden görecek kimse olmadıktan sonra ışıl ışıl, güzel gözleri olması. Gözleri gerçekten güzeldi. Neye yarardı? Doktorun karısı, "Hepimizin zayıf anları olur ve ağlama yeteneğimizin olması bizim için şanstır. Gözyaşları bizi çoğu kez huzura kavuşturur. Ağlayamadığımız bazı durumlarda ölecek gibi oluruz," dedi. "Bizim için huzur söz konusu değil," diye yanıt verdi koyu renk gözlüklü genç kız. Kim bilebilir, belki de bu körlük başka körlüklere benzemeyen bir körlüktür. Günün birinde geldiği gibi gider. O zaman ölenler için çok O zaman ölenler için çok geç kalmış olur. Günün birinde hepimiz öleceğiz. Ama bizim öncelikle ölmemiz gerekmiyordu. Ben birini öldürdüm. Kendinizi suçlamayın. Koşullar yüzünden meydana geldi o ölüm. Bizler burada hem suçlu hem de masumuz. Başımızdaki askerler çok daha kötüsünü yaptı. Buna karşın onlar bile özürlerin en geçerlisi olan şeye, yani korkuya sığınabilir. O zavallı adamın benim oramı buramı sıkıştırmasının ne önemi vardı? Öyle davranmamış olsaydım şu anda hayatta olacak, benim bedenim de şimdikinden farklı olmayacaktı. Bunu düşünmeyin artık, dinlenin biraz, uyumaya çalışın. Ona yatağına kadar eşlik etti. Haydi yatın. Çok naziksiniz dedi genç kız, sonra sesini alçaltarak. Ne yapacağımı bilemiyorum. Adet göreceğim, oysa yanımda koruyucu bir şey getirmedim. Üzülmeyin, ben de var. Koyu renk gözlüklü genç kız elleri tutabilmek için boşlukta onun ellerini aradı. Doktorun karısı onun ellerini yumuşak bir hareketle ellerinin içine aldı. Dinlenin siz, dinlenin. Genç kız gözlerini kapadı, bir dakika kadar öyle kaldı. Birden yükselen bir ağız dalaşı duyulmasıyla belki de uyuyacaktı. Biri tuvalete gitmiş, döndüğünde de yatağında başka birini bulmuştu. Bunda bir kötü niyet yoktu. Öteki adam da aynı amaçla yatağından kalkmış, hatta yolda karşılaşmışlardı. Ama birbirlerine geri döndüğünüzde sakın yatağınıza şaşırmayın demek, tabii ikisinin de hiç aklına gelmemişti. Doktorun karısı dikildiği yerden iki körün birbiriyle tartışmasını izliyordu. Ellerini kollarını sallamadıklarını, hatta bedenlerini neredeyse hiç oynatmadıklarını gözledi. İçinde bulundukları durumda yalnızca sesin ve kulağın yararlı olduğunu kavramışlardı artık. Elleri kolları vardı elbette, itişip kakışabilir, kavga edebilir, hatta birbirine yumruk sallayabilirlerdi. Ama yatağını şaşırmış olmak o kadarını gerektirmiyordu. Yaşamımız boyunca yaptığımız tüm hatalar, keşke buna benzer hatalar olsaydı. İki adamın yapacağı şeyi karşılıklı anlaşmaktı yalnızca. Benim yatağım 2 numaralı yatak, oysa sizinki 3 numara. Önce bu konuda kesin olarak anlaşalım. Kör olmasaydık bu yanlışlığı yapmazdık. Haklısınız, başımıza ne geliyorsa körlük yüzünden geliyor. Doktorun karısı kocasına, dünya burada bütünüyle içine kapanık bir bütün dedi. Bütünüyle içine kapanık denemezdi. Örneğin, yiyecekler ortada yoktu ve herkesin karnı acıkmıştı. İki koğuştan gelen insanlar girişte yerini almış, hoparlörden çağrı yapılmasını bekliyordu. Sinirli ve sabırsızdılar. Oldukları yerde dört dönüyorlardı. Askerlerin yiyecek kasalarını söyledikleri gibi dış kapı ile merdiven arasına bırakacaklarını, kendilerini de o kasaları almak için parmaklıklara kadar gitmek zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Ve bunun bir düzen, bir tuzak olmasından kuşkulanıyorlardı. Üzerimize ateş açmayacaklarını nereden bilebiliriz? Daha önce bunu yaptıklarına göre yeniden yapabilirler. Onlara güvenemeyiz. Ben dışarı çıkamayacağım. Ben de kursağımıza bir şeyler girmesini istiyorsak içimizden birinin kasaları almaya gitmesi gerekiyor. Bir kurşunla mı yoksa açlıktan yavaş yavaş ölmek mi daha iyi bilemiyorum. Ben gideceğim. Ben de hep birlikte gitmemize gerek yok. Böyle yapmamız askerlerin hoşuna gitmeyecek. Belki de korkuya kapılacak, kaçmaya çalıştığımızı sanacaklar. Bacağında yara olan adamı belki de bu yüzden öldürmüşlerdir. Öyle ya da böyle kesinlikle bir karar almamız gerekiyor. Tedbirli davranmak bir işe yaramaz. Dün olup bitenleri anımsayın. Ortada hiçbir neden yokken tam 9 kişi öldü. Askerler bizden korkuyor. Oysa ben onlardan korkuyorum. Onlar da bizim gibi kör olsa çok hoşuma giderdi. Kim onlar? Askerler. Bana kalırsa bizden önce onların kör olması gerekirdi. Nedenini kendine sormadan herkes bu düşüncede birleşti. Bu düşünce birliğinin doğru nedenini kimse söylemedi. Kimse çıkıp da o durumda bizi ateş edemezlerdi demedi. Zaman geçiyor, saat ilerliyor, hoparlör suskunluğunu sürdürüyordu. Ölülerinizi gömdünüz mü diye sordu birinci yatakhaneden bir kör, bir şey söylemiş olmak için. Henüz değil. Kokmaya başladılar. Her şeye mikrop bulaştırıyorlar. Ne yapalım yani? Kokarlarsa koksunlar. Mikrop bulaştırırlarsa bulaştırsınlar. Bana kalırsa karnım doymadıkça küçük parmağımı bile oynatmam. Ne demişler? Önce yemek yenir, sonra tencere yıkanır. Töreler öyle değil. Söylediğin o özlü söz yanlış. Genellikle ölüler gömüldükten sonra yenir, içilir. Bana göre bunun tersi geçerli. Birkaç dakika sonra körlerden biri, düşünüyorum da, dedi. Ne düşünüyorsun bakalım? Yiyecekleri nasıl paylaşacağımızı düşünüyorum. Daha önce yaptığımız gibi yaparız. Kaç kişi olduğumuzu biliyoruz. Tayınları sayarız. Herkes kendi payını alır. Bu işi yapmanın en basit ve en doğru yolu budur. Bunu yapmak daha önce iyi sonuç vermedi. İçimizden bazıları kemer sıkmak zorunda kaldı. Öte yandan bazıları da çift porsiyona kondu. Paylaştırma iyi yapılmadı o zaman. Disiplin ve saygı olmazsa hiçbir zaman iyi yapılmayacak demektir. İçimizde birazcık da olsa gözleri gören biri olsaydı, seninki de laf mı? O durumda o kişi en iyi payı kendine ayırırdı. Birinin vaktiyle söylediği gibi körler ülkesinde tek gözlüler baş olur. Bırak şimdi birini ama bu biri deminki biri değil. Buradan şaşılar bile paçayı kurtaramaz. Bana kalırsa en doğrusu gelen yiyeceği iki yatakhane arasında eşit olarak paylaştırmaktır. Ondan sonra her yatakhane kendi payına düşen de başının çaresine bakar. Kim dedi bunu? Ben. Ben diyorsun ama kimsin sen? Ben. Hangi yatakhanedensin sen? İkinci. Ben de öyle düşünmüştüm. Şu açık yüzü görüyor musunuz? Tabii siz sayıca daha az olduğunuzdan böylece sizin çıkarınız olacak. Miktar olarak bizden çok daha fazla yemiş olacaksınız. Biz de ağzına kadar dolu birinci yatakhane olarak geriye kalanla idare edeceğiz. Ben bunu böylesinin daha basit olacağını düşündüğüm için söylemiştim. Bir başkası da içimizden birinin gelen yiyecekleri bölüp paylaştırmasını istiyordu. Tabii bu kişinin yiyecekleri kendine ayırabileceğini, dürüst olmayabileceğini ya da paylaştırmayı beceremeyeceğini hiç düşünmeden. Allah kahretsin, başkalarının ne dediğini anlatmayı kesin artık. Atasözleri de midemi bulandırıyor. Bana kalırsa yiyeceğin tamamını yemekhaneye taşıyalım. Her koğuş kendi içinden 3 kişi seçsin. Paylaştırmayı bu kişiler yapsın. 6 kişi olurlarsa aldatma ya da hile yapma riski de ortadan kalkar. Peki ötekiler biz yatakhanede şu kadar kişiyiz dediği zaman bunun doğru olduğunu nereden bileceğiz? Dürüst insanlar seçeceğiz. Bunu demin bir başkası da söylüyordu. Hayır, ben söylüyorum. Sayın bayım, her şey bir yana biz burada şu anda yalnızca bir sürü karnı aç insanız. Bu tartışmalar olurken bir yandan da hoparlörden gelecek parolayı ya da başka deyişle açıl susam açıl denmesini bekliyorlardı. Sonunda bekledikleri ses konuşmaya başladı. Dikkat dikkat, içeridekiler gelip yiyeceklerini alsınlar. Şuna da önemli dikkatinizi çekiyorum. İçinizden biri ana kapıya çok yaklaşacak olursa kendisine önce sözlü uyarı yapılacak. Hemen geri çekilmezse ikinci uyarı bir kurşun olacak. Körler ağır ağır ilerledi. İçlerinden bazıları daha yürekli olanlar ana kapının bulunduğunu düşündükleri yere doğrudan ilerledi. Yeni edinmekte oldukları yön bulma yetisi henüz yeteri kadar gelişmemiş olan, dolayısıyla kendine fazla güvenemeyenler de duvar boyunca ilerlemeyi yeğledi. Böylelikle yollarını şaşırmayacak, köşeye geldiklerini yapacakları şey duvarla birlikte dik açı yaparak ilerleyip kapıya ulaşmak olacaktı. Ses tonunda meydana gelen ve durumdan kuşkulanmak için bir neden bulamayan kişilerin bile fark edebileceği bu değişme körleri korkuttu. İçlerinden biri, ''Ben dışarı çıkmayacağım, bizi buradan çıkartıp hepimizi öldürmeyi düşünüyorlar.'' dedi. ''Ben de çıkmıyorum.'' dedi bir başkası. ''Ben de.'' diye yineledi bir üçüncüsü. Hareketsiz, kararsız öylece duruyorlardı. İçlerinden birkaçı dışarı çıkmak istiyordu ama yavaş yavaş hepsinin yüreğini korku sarıyordu. Ses bir kez daha çınladı. Şu andan başlayarak 3 dakika içinde gelip yiyeceklerinizi almazsanız kasalar geri götürülecek. Bu tehdit içlerindeki korkuyu bastırmaya yetmedi. Onu yalnızca kapana kısılmış, saldırıya geçme zamanını kollayan bir hayvan örneği beyinlerin en dipteki mağaralarına çekilmeye zorladı. Korku içinde birbirlerinin arkasına saklanarak merdivenin sahanlığında ilerlediler. Yiyeceklerin düşündükleri gibi el altında sayılamayacak kadar uzakta olduğunu göremezlerdi. Askerlerin hastalık bulaşır korkusuyla körlerin hepsinin sıkı sıkı tutunarak ilerlediği ipe yaklaşmamış olduklarını bilemezlerdi. Yiyecek kasaları doktorun karısının ölüleri gömmek için bulduğu çubuğun bulunduğu yerin yakınına bırakılmıştı. İlerleyin, ilerleyin diye buyurdu çavuş. Körler düzgün biçimde ilerleyebilmek için itişip kakışarak sıraya girmeye çalışıyorlardı. Çavuş onlara bağırdı. Kasalar orada değil, ipi bırakın, bırakın dedim. Sağa doğru ilerleyin, kendi sağınıza doğru salak herifler. Sağ elinizin ne tarafta olduğunu bilmeniz için gözlerinizin görmesi gerekmiyor. Bu açıklama doğru zamanda yapıldı. Çünkü dar kafalı bazı körler verilen buyruğu doğru anlamamıştı. Onların mantığına göre sağ demek, konuşan kişinin sağ tarafı anlamına geliyordu. Böylelikle de kasaları kim bilir nerede aramaya hazırlanıyor, tutundukları ipin altından geçmeye çalışıyorlardı. Başka koşullarda olsa bu manzara onu izleyen en ciddi insanı bile kahkahalarla gülmesine yol açardı. Gerçekten de insanı gülmekten çatlatacak durumdaydılar. Bazıları emekleyerek yüzleri yere yakın, kollarını öne uzatarak domuzlar gibi ilerliyor, başkaları da altında durdukları çatıdan uzaklaşırlarsa içeri girecekleri beyaz boşluğun onları yutacağından korkmuş olacak ki tutundukları ipe umutsuzca asılıyor, kasalara ulaşıldığını belli edecek ilk çığlıklara kulak kabartarak öylece bekliyorlardı. Askerlere gelince gözlerinin önünde güdük kalmış, duyargılarının kopan bacağını bulabilmek için oynatıp duran topal yengeçlerden farkı olmayan bu salakların üzerine bilinçli olarak ateş açıp onları gözlerine kıpırdamadan öldürmek geçiyordu hepsinin içinden. Alay komutanının o sabah körlerin ortaya çıkardığı sorunun ancak sahte insan sevgisine boş verip bir bedene sağlığını kazandırabilmek için kangren olan uzvu kesip atar gibi hepsinin şu anda kör olanların ve ileride kaçınılmaz olarak kör olacakların ortadan kaldırılarak çözülebileceğini söylediğini biliyorlardı. Komutan bir benzetme yaparak kuduz olan köpeğin gereğini doğa yerine getirir demişti. Böyle süslü bir dilin güzelliğine yeterince duyarlı olmayan bazı askerler kuduz köpeklerin bu körlerle ne ilgisi olduğunu bir türlü anlayamamıştı. Ama bir alay komutanın ağzından çıkan her söz altın değerindeydi. Gerçek altın değil elbette. Düşündüklerinde, dediklerinde ve yaptıklarında haklı olmayan bir insan o kadar yüksek rütbeye erişemezdi. Körlerden birinin ayağı sonunda kasalardan birine takılmıştı. Kasalara yapışmış, burada, burada diye bağırıp duruyordu. Bu adamcağız günün birinde görme yetisine yeniden kavuşacak olsa bu şaşırtıcı güzel haberi böylesine büyük bir sevinçle duyurmazdı herhalde. Birkaç saniye sonra öteki körler kolları bacakları birbirine karışarak kasalara rastgele asılarak birbirleriyle "Bunu ben götürüyorum, hayır ben götüreceğim" diye tartışarak itişip kapışmaya başlamışlardı bile. İpe yapışıp oldukları yerde çakılı kalanları bir başka sinirlilik, bir başka korku sarmıştı. Gösterdikleri tembellik ya da ödleklik yüzünden yapılan paylaşmadan dışlanma korkusuydu bu. "Ya, demek kurşun yememek için bizim gibi kıçınız havada yerlerde sürünmeye yanaşmadınız, öyle mi? Şimdi biraz oruç tutun bakalım. Bu gibi bir durumlarda ne dendiğini anımsayın. Riske girmeyen avucunu yalar." Bu kesin düşünceden çok etkilenen körlerden biri tuttuğu ipi bırakıp kollarını boşlukta sallayarak gürültülerin geldiği yöne yürüdü. "Beni yok saymanıza izin vermeyeceğim. Ne var ki tartışmalar birdenbire kesildi. Yerde sürüklenen bir şeylerin çıkardığı sesler, boğuk bağırışmalar duyuluyordu yalnızca ve bu sesler kulağına birbirine karışan, hem her yönden hem de hiçbir yönden gelmiyormuş izlenimi bırakan bir ses yumağı haline ulaşıyordu. Durdu, kararsızdı. Tuttuğu ipin sağladığı güvenli duruma geri dönmek istedi ama yön bulma duyusu yeterli değildi. Aydınlık gökyüzünde yıldızları göremezsiniz. Kasaları taşıyan körleri merdivene doğru yönelten çavuşun buyruklar veren sesi duyuluyordu şimdi. Ama o ses kasaları taşıyanlar için bir anlam ifade ediyordu yalnızca. Çünkü insanın kendisinden istenen yere ulaşabilmesi için önce nerede olduğunu bilmesi gerekir. İpe tutunmayı sürdüren kör kalmamıştı. İstedikleri yere gitmek için geldikleri yönün tersine dönmeleri yeterli olmuştu. Ve şimdi ötekilerin de sahanlığa ulaşmalarını bekliyorlardı. Yönünü şaşıran kör bulunduğu yerden ayrılmaya cesaret edemiyordu. Bunalım içinde haykırdı. "Yardım edin bana ne olur." Askerlerin o anda ona namluların ucundan bakmakta olduklarını, yaşamla ölümü birbirinden ayıran o belirsiz çizgiyi aşmasını beklediklerini bilmiyordu. Kör efendi, yarın nasıl olsa başına gelecek olanı bugünden mi oldurmak istiyorsun?" diye sordu çavuş hafif sinirli bir sesle. Çünkü komutanıyla aynı düşüncede değildi. Bu felaketin yarın benim de kapımı çalmayacağını kim söyleyebilir? Askerlere gelince buyruk alır öldürür, buyruk alır ölürler. "Ben buyruk vermeden ateş etmeyin," diye bağırdı çavuş. Kör adam bu sözler üzerine ne büyük bir tehlike içinde olduğunu bir anda sezdi. Diz çöküp yalvarmaya başladı. "Ne olur yardım edin bana, ne yöne gitmem gerektiğini söyleyin." "Gel böyle zavallı kör, böyle gel," dedi askerlerden biri sesinde sahte bir dostlukla. Kör adam ayağa kalkıp 3 adım attı. Sonra olduğu yerde yeniden çakılıp kaldı. Askerlerin sözlerinden kuşku duymuştu. "Gel" demek, "git" anlamına gelmiyor. "Buraya" demek oluyordu. Evet, kesinlikle buraya, bu tarafa demek oluyordu. Yani çağrıldığın yöne geleceksin ve orada seni bir başka körlüğe götürecek kurşunla buluşacaksın anlamına geliyordu. Bu bir anlamda niyeti bozuk bir askerin onu öldürmeyi düşündüğünü gösteriyordu. Çavuş bu girişimi verdiği iki buyrukla anında önledi. Ona "Dur, geri dön" dedikten sonra aslında eline silah verilmemesi gerektiğinden kuşku duymadı. O disiplinsiz eri de sert bir buyrukla hizaya getirdi. Çavuşun iyi niyetle işe karışmasından cesaret alan ve bu arada merdivenlerin üzerindeki sahanlığa ulaşmış bulunan körler öyle bir şamata kopardılar ki çıkardıkları ses yönünü kaybetmiş kör adama manyetik kutup görevi gördü. Kendinden daha emin olarak dosdoğru ilerlemeye başladı. "Devam et, devam et" diyordu çavuş. Bu arada körler bir yarışta uzun ve gayretli bir koşunun son metrelerini izlermiş gibi alkış tutuyorlardı. Sahanlığa vardığında herkes onu kucakladı. O andaki koşullar bunu gerektiriyordu. Çünkü insan gerçek dostlarını kara gününde yaşadığı o talihsizlik anında tanıyordu. 10. ayrımın sonu sayfa 121.